Ayrım 3.
Böyle bir davranış meşru olmadığı gibi geçersizdir de. Çünkü bunu yapanın aklı başında olamaz. Tüm bir halk için aynı şeyi söylemek ise o halkı tümüyle deli saymak olur ve delilik insana herhangi bir hak kazandırmaz. Her insan kendini karşılıksız verebilse bile çocuklarını devredemez. Çünkü onlar özgür birer insan olarak doğarlar. Özgürlükleri kendilerine aittir. Kendilerinden başka hiç kimsenin onların bu hakkını kullanma hakkı yoktur. Baba, çocukları us çağına erişmeden önce onlar adına ama ancak onların korunması ve gönenci için kimi koşullar koyabilir fakat çocuklarını sınırsız, koşulsuz ve geri dönülmez biçimde başkalarına veremez. Çünkü böyle bir bağış doğanın ereklerine aykırı olduğu için babalık haklarını da aşar. Demek ki keyfe bağlı bir yönetimin meşru olabilmesi için halkın her kuşakta bu yönetimi kabul ya da reddetme hakkına sahip olması gerekiyor. O zaman da böyle bir yönetim keyfe bağlı sayılamaz. İnsanın özgürlüğünden vazgeçmesi demek, insan olma niteliğinden, insanlık haklarından hatta ödevlerinden vazgeçmesi demektir. Her şeyden vazgeçen bir insan için herhangi bir zararın karşılanması söz konusu değildir. Böyle bir vazgeçiş insan doğasıyla bağdaşmaz. İstenci özgürlüğünden tümüyle yoksun kılmak, edimlerini tümüyle töre dışına itmek demektir. Kısacası bir yandan saltık bir yetki, öte yandan sınırsız bir kulluk koşulu getirmek, boşuna ve çelişkili bir sözleşme girişimidir. Kendisinden her şeyin istenebileceği bir kimse söz konusu olduğunda, o kimseye karşı hiçbir yükümlülük üstlenilmeyeceği, karşılıklılık ve değer eşitliği gözetmeyen böyle bir koşulun tek başına sözleşmeyi geçersiz kılacağı ortada değil mi? Varıyor o bana ait olan kölem, bana karşı ne gibi bir hak ileri sürebilir ve onun tüm hakları benim olduğuma göre bana ait olan hakların yine bana karşı kullanılmak istenmesi anlamsız olmaz mı? Grotius ve başkaları bu sözde kölelik hakkı için bir başka kaynak olarak da savaşı gösteriyorlar. Onlara göre yenen, yenileni öldürme hakkına sahip olduğundan yenilen özgürlüğü karşılığı yaşamını satın alabilir. Bu anlaşma her iki yanın işine geldiği ölçüde daha da meşru olur. Fakat yenilenin öldürülmesine izin veren bu sözde hakkın savaş durumunun bir sonucu olmadığı da ortada. Bunu anlamak için ilksel bağımsızlıkları içinde yaşayan insanlara bakmak yeter. Bu insanlar aralarında savaş ya da barış durumu yaratmaya yetecek denli durgan yani konstant bir ilişki içinde olmadıklarından doğal olarak birbirlerine düşman da değillerdi. Savaşa insan ilişkisi değil, eşya ilişkisi neden olur ve savaş durumu yalınç yani basit kişisel ilişkilerden değil yalnızca mal ilişkilerinden doğduğu için de özel ya da adam adama savaş, sürekli bir iyiliğin var olmadığı doğal yaşam durumunda da her şeyin yasaların yetkisi altında bulunduğu toplumsal durumda da yoktur. Özel kavgalar, düellolar, çatışmalar savaş ya da barış durumu yaratmayan edimlerdir. Fransa kralı 9. Louis dönemi yasalarının izin verdiği ve Tanrı barışı ile durdurulan özel savaşlara gelince bunlar gelmiş geçmiş en saçma düzen olan derebeylik yönetiminin kötülükleri arasında yer alırlar ve doğal tüze ilkeleri ile tüm iyi yönetim ilkelerine aykırıdırlar. Öyleyse savaş hiç de adam adama bir ilişki olmayıp devlet devlete bir ilişkidir ve ilişki içinde bireyler ne insan ne de yurttaşlar olarak değil, askerler olarak, yurdun insanları olarak değil, koruyucular olarak karşı karşıya gelmiş rastlantısal düşmanlardır. Dipnot. Savaş düzesini tüm uluslardan çok daha iyi anlayan ve ona uyan Romalılar bu konudaki titizliklerini öylesine ileri götürmüşlerdir ki herhangi bir yurttaşın düşmanla ve de adıyla sanıyla belirtilen belli bir düşmanla savaşacağı konusunda söz vermeksizin gönüllü olarak askerlik yapmasına izin vermezlerdi. Oğul Cato'nun ilk askerliğini yaptığı lejyon yeniden oluşturulurken baba Cato, lejyon komutanı Populius'a yazdığı bir mektupta oğlunun onun komutası altında hizmet vermesini istiyorsa yeniden askerlik andı içmesi gerektiğini yoksa ilk ant geçerliliğini yitirmiş olduğundan düşmana karşı silah kullanamayacağını belirtiyordu. Aynı Cato oğlunu da yeniden ant içmeden savaşa katılmaması konusunda uyarıyordu. Bu dediklerime karşı Kulüstüm kuşatmasını ve başka bir takım özel olayları da öne sürenler çıkacağını biliyorum. Ama ben yasalardan, göreneklerden söz ediyorum. Romalılar yasalarını en az çiğneyen ve en iyi yasalara sahip olan bir ulustur. Kısacası devletin düşmanı insanlar değil, olsa olsa başka devletler olabilir. Çünkü doğası birbirinden ayrılmış şeyler arasında hiçbir gerçek ilişki kurulamaz. Bu ilke öteden beri yer etmiş tüm kurallara da, uygarlaşmış tüm halkların değişmez uygulamalarına da uygundur. Savaş açtığını bildirmek, devletlerden çok onların uyruklarını uyarmak içindir. Bir ülkede o ülkenin hükümdarına savaş açmaksızın çalan çırpan, uyrukları öldüren ya da özgürlüklerinden alıkoyan yabancı, ister kral, ister herhangi bir kişi, isterse tüm bir halk olsun, düşman değil, haydut sayılır. Dürüst bir hükümdar, savaşın ortasındayken bile, düşman ülkede kamuya ait her şeye pekala el koyar. Fakat kişilerin canına, malına, yani kendi haklarının da temelini oluşturan haklara saygı gösterir. Savaşın amacı, düşman devleti yok etmek olduğundan, karşı yanın savunucularını ellerinde silah olduğu sürece öldürmek haktır. Ama aynı savunucular silahlarını bıraktıkları ve teslim oldukları anda artık düşman ya da düşmanın araçları olmaktan çıkıp yeniden yalınç insanlar olurlar ve artık yaşamları üzerinde kimsenin hakkı kalmaz. Kimi zaman bir devlet üyelerinden hiçbiri öldürülmeden de yok edilebilir. Öyleyse savaş amacına ulaşmak için zorunlu olanın dışında hiçbir hak yaratmaz. Bu ülkeler Grotius'a ait ilkeler olmadığı gibi ozanca buyruklar da değil, yalnızca eşyanın doğasından kaynaklanıyor ve USA dayanıyorlar. Fetih hakkına gelince, bu hak güçlünün yasasından başka bir temele dayanmıyor. Savaş yenene, yenilen halkları kesip biçme hakkı gibi bir hak vermediğine göre, bu hakka sahip olmayan, yenilenleri boyunduruk altına alma hakkına da sahip olamaz. Düşmanı öldürme hakkı ancak düşman tutsak edilmediği zaman vardır. Demek ki düşmanı tutsak etme hakkı öldürme hakkından gelmiyor. Öyleyse bir insana üzerinde ondan başka kimsenin herhangi bir hakkı bulunmayan kendi yaşamını özgürlüğü karşılığında satın aldırtmak denkselliğe yani hakkaniyete hiç uymayan bir takastır. Ölüm kalım hakkını tutsaklık hakkına, tutsaklık hakkını ise ölüm kalım hakkına dayandırmakla bir kısır döngü içine girildiği açık değil mi? Her şeyi kesip biçme hakkı gibi korkunç bir hakkın varlığını kabul etsek bile ben derim ki savaşta tutsak edilen bir kimsenin ya da bir halkın efendisine karşı ancak zorlandığı sürece boyun eğmekten başka herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Yenen yenilenden yaşamını eş değerde bir şeyi karşılık olarak aldığına göre onun canını bağışlamış olmaz. Öldürdüğünde boş yere değil de yararlanarak öldürmüş olur. Dolayısıyla da yenilen üzerinde güç yoluyla herhangi bir yetki sağlamış olmak şöyle dursun. Aralarındaki savaş durumu da eskisi gibi sürer. Hatta ilişkileri bile bu durumun bir sonucudur ve savaş hakkın kullanımı da herhangi bir barış anlaşması gerektirmemektedir. Bir anlaşma yaptıkları doğrudur. Fakat bu anlaşma savaş durumunu ortadan kaldırmadığı gibi bu durumun sürmesini de gerektirir. Bu durumda ne yandan bakılırsa bakılsın, tutsak etme hakkı yalnızca meşru olmadığı için değil, saçma ve anlamsız olduğu için de geçersizdir. Kölelik ve hak sözcükleri birbirleriyle çelişir. Biri ötekinin varlığını yatsır. İster bir kişi bir başka kişiye, ister bir kişi bir halka söylesin, şu sözler hiçbir zaman hiçbir anlam taşımaz. Seninle tümüyle senin zararına ve tümüyle benim yararıma bir anlaşma yapıyorum. Anlaşmaya ben keyfim istediği sürece uyacağım. Sen de yine benim keyfim istediği sürece uyacaksın. 5. bölüm. Hep bir ilk sözleşmeye dönme gereği. Buraya değin çürüttüğüm görüşlerin tümünü kabul etmiş olsaydım bile zorbalık yandaşlarının bundan yine de bir kazancı olmazdı. Bir kalabalığı boyunduruk altına almakla bir toplumu yönetmek arasında büyük bir ayrım her zaman olacak. Sayıları ne denli çok olursa olsun dağınık yaşayan insanlar peş peşe bir kişinin buyruğu altına girdi mi bence artık ortada bir halk ve onun başkanı değil bir efendi ve onun köleleri var demektir. Belki bir yığından söz edilebilir ama bir toplumdan söz edilemez. Ortada ne kamu yararı ne de siyasal bir yapı vardır çünkü. O insan dünyanın yarısına hükmetse bile yine de yalnızca bir bireydir. Ötekilerin çıkarından ayrılmış bulunan çıkarı özel bir çıkardan başka bir şey değildir. Bu adam öldü mü kendisinden sonra imparatorluğu da yangında kavrulup kül yığına dönüşen bir meşe ağacı gibi darmadağın olur. Grotius bir halk kendini bir krala verebilir diyor. Öyleyse Grotius'a göre bir halk kendini krala vermeden önce halktır. Bu verişin kendisi bile bir yurttaşlar bağıtıdır. Kamunun kararını gerektirir. Öyleyse bir halkın kendine bir kral seçmesini sağlayan bağıtı incelemeden önce bir halkı halk yapan bağıtı incelemek yerinde olacaktır. Çünkü bağıt ister istemez kral seçiminden önce geldiğinden toplumun gerçek temelini de o oluşturur. Gerçekten de daha önce böyle bir anlaşma olmasaydı, seçim oy birliğiyle sonuçlanmadığı sürece azınlık için çoğunluğun seçimine uyma zorunluluğu nasıl doğardı? Başlarına efendi isteyen 100 kişinin böyle birini hiç istemeyen 10 kişi adına oy verme hakkı nereden gelirdi? Oy çokluğu yasasının kendisi de bir anlaşma sonucudur ve en azından bir kez oy birliği gerektirir. 6. bölüm toplumsal anlaşma. İnsanları öyle bir noktaya gelmiş varsayalım ki doğal yaşam durumunda kalıp korunmalarını güçleştiren engeller bu durumda kalmak için her bireyin kullanabileceği güçleri dirençleriyle alt etsinler. Böyle olunca o ilksel durum artık süremez ve insanlar yaşayış biçimlerini değiştirmezlerse yok olup giderler. Ve insanlar olmayan güçleri yoktan var edemeyeceklerini ve ancak var olanları bir araya getirip kullanabileceklerine göre kendilerini korumak için yapabilecekleri tek şey direnişi kırabilecek bir güçler toplamı oluşturmak ve bu güçleri tek bir devitkenle devreye sokup uyumlu bir biçimde çalıştırmaktır. Bu güçler toplamı ancak birçok kişinin katılımıyla elde edilebilir. Fakat her bireyin gücü ve özgürlüğü kendini korumada başlıca araçları olduğuna göre kendine zarar vermeden de nefsine karşı borçlu olduğu özeni ihmal etmeden nasıl olur da bunları yükümlülük altına sokar? Bu güçlük işlediğim konuyla ilgilendirildiğinde şöyle dile getirilebilir. Katılımcılardan her birinin canını ve malını oluşturacağı ortak gücün tümüyle savunup koruyacak bir katılım biçiminin bulunması. Ve bu ortaklıkta her bireyin tüm öteki ortaklarla birleşirken yine de yalnızca kendi istencine boyun eğmesi ve ortaklığa katılmadan önceki denli özgür kalması. Toplum sözleşmesinin de çözüm getirdiği ana sorun budur işte. Bu sözleşmenin koşulları bağıtın doğasıyla öylesine belirlenmiştir ki en küçük bir değişiklik bunları geçersiz ve etkisiz kılar. Öyle ki belki hiçbir zaman dile getirilmemiş olmalarına karşın bu koşullar her yanda aynıdırlar. Her yanda üstü örtülü biçimde kabul edilmiş ve tanınmışlardırlar. Ve bu durum toplumsal anlaşma çiğnenip herkes ilk haklarına dönünceye ve uğrunda vazgeçmiş olduğu anlaşmalı özgürlüğü yitirdiği için eski doğal özgürlüğünü yeniden elde edinceye değin böyle sürer. Doğaldır ki bu koşulların tümü tek bir koşula indirgenir. O da her katılımcının kendini tüm haklarıyla birlikte toplumun tümüne bağlamasıdır. Çünkü her şeyden önce her birey kendini tümüyle verdiğinden koşul herkes için aynıdır. Herkes için aynı olunca da bunu başkalarının zararına kullanmakta hiç kimsenin bir çıkarı olamaz. Ayrıca herkes kendini sınırsız, koşulsuz verdiğinden birlikte olabildiğince yetkindir ve katılımcılardan hiçbirinin isteyeceği bir şey kalmamıştır. Kimilerine kimi haklı kalmışlarsa bile bu kişiler ile halk arasında hakemlik edecek ortak bir üstün kişi var olmadığından ve herkes bir noktada kendi kendisinin yargıcı olduğu için herkes her konuda yargıcık taslamaya kalkışır. O zaman da eski doğal yaşam durumu sürüp gider ve ortaklık ister istemez zorbalaşır ya da anlamını yitirir. Kısacası kendini herkese veren kişi kimseye vermemiş demektir ve kendisi üzerinde başkalarına tanıdığı haklara başkaları üzerinde kendisine sahip olmayan hiçbir üye bulunmadığı için her birey hem yitirdiğinin tam karşılığını hem de elindekini korumak için daha çok güç kazanmış olur. Toplumsal sözleşmeden özüyle ilgili olmayan şeyleri ayıklarsak geriye kalanı şöyle özetleyebiliriz. Her birimiz kendimizi ve tüm erkimizi hep birlikte genel istencin yüce yönetimine veriyor ve oyrun yani gövde olarak her örgeni bütünün bölünmez bir parçası kabul ediyoruz. Bu birlik bağıtı yapıldığı anda birliğe katılan bireylerin kişisel varlıkları ortadan kalkar ve onun yerine sözleşmenin yapıldığı toplantıdaki oy sayısı denli üyesi olan tüzel ve ortaklaşa bir bütün ortaya çıkar. Ve bu bütün ortak benini, yaşamını ve istencini söz konusu bağıttan alır. Tüm öteki kişilerin birleşmesiyle oluşan bu tüzel kişiye eskiden site denirdi. Dipnot. Bu sözcüğün gerçek anlamı çağımızda tümüyle unutuldu. Çoğu kimse siteyi kentle, yurttaşı da kentliyle karıştırıyor. Kentin evlerden, sitenin ise yurttaşlardan oluştuğunu bilmiyorlar. Bu yanlışlık bir zamanlar Kartacalılara pahalıya mal olmuştu. Hükümdarın uyruklarına sives yani yurttaş dendiğine hiçbir kitapta rastlamadım. Hatta ne eskiden Makedonyalılara ne de günümüzde özgürlüğe tüm öteki halklardan daha yakın olmalarına karşın İngilizlere Sives dendiğini okudum. Yalnız Fransızlar birbirlerine teklifsizce yurttaş diyorlar. Sözcüklerinden de anlaşılabileceği gibi bu sözcük konusunda hiçbir fikirleri yok. Eğer olsaydı onu kendilerine mal etmekle hükümdara karşı gelme suçu işlemiş olacaklardı. Fransızlarda bu sözcük bir hakkı değil, özel bir niteliği anlatımlıyor. Bodin bizim yurttaşlarımızla kentlerimizden söz ederken birini ötekinin yerine kullanmakla büyük yanılgıya düşmüştür. Marcus de Lambert ise bu konuda yanılmadı. Cenevre adlı makalesinde kentimizdeki 4, hatta yabancılarla birlikte 5 sınıfı, ki bunlardan yalnız ikisi cumhuriyeti oluşturur, çok iyi ayrımlar. Bildiğime göre ondan başka hiçbir Fransız yazar yurttaş sözcüğünün gerçek anlamını kavrayamamıştır. Şimdi cumhuriyet ya da siyasal oyru ya da siyasal bütün deniyor ve bütünün üyeleri ona edilgin olduğu zaman devlet, etkin olduğu zaman egemen varlık, yani sovereign. Benzeri devletlerle kıyaslarken de egemen güç, yani puissance diyorlar. Üyelere gelince hep birlikte halk, egemen yetkiye katılanlar olarak teker teker, yurttaş ve devletin yasalarını boyun eğen kişiler olarak da uyruk adını alırlar. Ne var ki bu terimler çoğu zaman karıştırılıyor ve biri ötekinin yerine kullanılıyor. Tam kavramsal anlamlarında kullanıldıkları zaman bunları birbirinden ayırt etmeyi bilmek yeterli. Dipnot. Cenevre. Jean-Jacques Rousseau zamanında burjuva meclislerince yönetilen ve zaman zaman yabancı ülkelerin egemenliği altına giren bir kent devlet kimliğini korumaktaydı. Bu kimlikte olduğu için de Fransız devriminden sonra 1792'de kurulan devrimci yönetim sırasında Cenevre bir süre Fransa'ya bağlanmıştır. 1798. O tarihlerde 30 bin dolayında olan Cenevre kent halkı, yabancıları saymazsak 4 sınıfa ayrılıyordu. 1. Burjuvalar ve bunların Cenevre'de doğmuş çocukları. Citoyen olarak nitelenen bu kişiler en geniş haklara sahip yurttaşlardı. Yargıçlık gibi yüksek görevleri de yalnız bunlar atanabilirdi. 2. Birinci sınıfın üyesi ailelerin başka memleketlerde doğmuş çocukları ile yetkili orunların, yani makamların kararıyla burjuva hakları elde eden yabancılar. 3. Habitants, yani sakinler, oturanlar. Bunlar yine yetkili orunlarca Cenevre'de oturmalarına izin verilmiş yabancılardı. 4. Habitantların Cenevre'de doğmuş olan çocukları, natives. Rousseau ileride görüleceği gibi yönetim biçimlerinden örnekler verirken özellikle eski Roma kent devleti yönetimini anlatır. Rousseau'nun yaşadığı dönemde Cenevre yönetim düzeni bakımından öteki Avrupa ülkelerine göre özellikler taşıyan ve eski Roma'yı anımsatan bir devletti. Devlette en büyük erk tüm yurttaşların katıldığı bir kurultayın elindeydi. Olağanüstü durumlarda bu kurultay yetkilerini 200 kişilik büyük kurula ya da 25 kişilik küçük kurula aktarıyordu. Yurttaşlık hakkı da öyle kolay kolay elde edilemezdi. Rousseau'nun dedesi Paris'te kitapçı Didier Rousseau, Cenevre'ye 1540 yılında yerleşmiş olduğu halde uzun süre yabancı sayılmaktan kurtulamamıştı. Fakat Jean-Jacques Rousseau tam bir Cenevre yurttaşıydı. 1763 yılına değindi, yukarıda belirttiğimiz sınıfların birincisine üyeydi. Bu nedenledir ki kitabın başında kendisini egemen varlığın bir üyesi olarak tanıtıyor. Birinci sınıfın üyeleri gerek kurultayda gerek kurullarda yer alabilirlerken dördüncü sınıfın üyeleri Cenevre doğumlu oldukları halde yönetime giremezlerdi. 7. Bölüm. Egemen varlık. Bu formülde gösteriyor ki ortaklık bağıtı kamu ile kişiler arasında karşılıklı yükümlülük içeriyor ve her birey sanki kendi kendisiyle sözleşme yaparak iki bakımdan kendisini bağlıyor. Birincisi egemen varlığın ya da oyrunun üyesi olarak kişilere karşı, ikincisi devletin üyesi olarak egemen varlığa karşı. Fakat burada kimse kendine karşı üstlendiği yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz diyen yurttaşlık tüzesi kuralı uygulanamaz. Çünkü insanın kendine karşı yükümlü olması başkadır, parçası olduğu bütüne karşı yükümlü olması daha başka. Şunu da belirtmek gerekir ki hem egemen varlık hem uyruklar ayrı ayrı ve iki ayrı açıdan düşünüldükleri için tüm uyrukları egemen varlığa karşı yüküm altına sokabilen kamu kararı, karşıt nedenden ötürü egemen varlığı kendi kendine karşı yükümleyemez. Bu nedenle de egemen varlığın karşı gelemeyeceği bir yasayı kendi kendisine dayatması siyasal oyunun doğasına aykırı düşer. Egemen varlık kendini ancak tek ve değişmez bir ilişki açısından görebildiğinden kendi kendisiyle sözleşme yapan biri durumundadır. Bu da gösteriyor ki halkın bütünü için zorlayıcı hiçbir yasa yoktur ve olamaz. Hatta toplumsal sözleşme bile. Bu demek değildir ki bu sözleşmeye aykırı olmayan konularda bu bütün başkasına karşı hüküm üstlenemez. Çünkü yabancılar söz konusu olduğunda aynı bütün yalınç bir varlığa, bir bireye dönüşür. Fakat siyasal oyrun ya da egemen varlık, varlığı yalnızca sözleşmenin kutsallığına bağlı olduğu için kendinden bir parçayı başkasına devretmek ya da bir başka egemen varlığın buyruğu altına girmek gibi ilk bağıta aykırı hiçbir şeye, hatta bir başkasına karşı bile kendini zorlayamaz. Varlığını borçlu olduğu bağıtı çiğnemek, kendini yok etmek olur ve hiçten hiçbir şey üremez. Bu insan kalabalığı bir kez bir bütün halinde bir araya geldi mi, üyelerinden birine saldıran, bütüne saldırmış, bütüne saldıran da tüm üyelere saldırmış olur. Böylece sözleşmeyi yapan iki yanda ödevleri ve çıkarları gereği yardımlaşmak zorunda kalırlar ve aynı insanların bu çifte ilişkinin sağladığı yararları aynı ilişki çerçevesinde birleştirmeye çalışmaları gerekir. Bu durumda egemen varlık kişilerden oluştuğu için onlarınkine aykırı çıkarı yoktur ve olamazdı. Dolayısıyla da egemen gücün uyruklarına güvence göstermesi gerekmez. Çünkü bütünün, üyelerinin tümüne zarar vermek istemesi de az sonra göreceğimiz gibi özel olarak herhangi birine zarar vermesi de olanaksızdır. Egemen varlık sırf egemen olmasından ötürü her zaman için gerektiği gibidir. Fakat uyrukların egemen varlığa karşı durumu böyle değildir. Çıkarları ortak olduğu halde egemen varlık uyrukların bağlılığını güvence altına almanın yolunu bulamazsa uyrukların verdikleri sözü yerine getirmelerini de hiçbir şey sağlayamaz. Gerçekte de her bireyin insan olarak özel bir istenci olabilir ve bu istenç onun yurttaş olarak katıldığı genel istence uymayabilir ya da aykırı olabilir. Özel çıkarı onun ortak çıkardan çok ayrı bir yöne çekmek isteyebilir. Kendi saltık ve saltık olduğu için de bağımsız varlığı ortak davaya olan katkı borcunu ona karşılıksız bir yardımmış gibi gösterebilir. Yardımın yapılmamasının ortak davaya vereceği zararın yardımı yapması durumunda kendisinin uğrayacağı zarardan daha az olduğunu düşünebilir. Ve devlet denen tüzel kişiyi bir insan olmadığı için us ürünü bir varlık olarak gördüğünden uyrukluk ödevlerini yerine getirmeksizin uyrukluk haklarından yararlanabilir. Bu ise ileri götürülmesi durumunda siyasal oyrunun yıkımına neden olacak bir haksızlıktır. Böyle durumlarda toplumsal anlaşmanın boş bir söz olarak kalmaması için genel istence uymayı reddedenin her kim olursa olsun tüm toplumca saygıya zorlanmasını sağlayacak gücü öteki ortaklara veren yükümlülük anlaşmada örtülü biçimde vardır.